Ayrım 26. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 248. Shorty Patterson ay yaştı. Şarap tadıcısı olarak çalışırken işi sonunda onu işsiz ve iş bulamaz biri haline getirmişti. Sıradan bir alkolik değildi. İçki içmeyi bir sanat düzeyine yükseltmişti. Bir gün önce işsizlik ödeneğini alınca hemen en yakın meyhaneye gitmiş, gece yarısı olduğunda eli ayağı tutmaz olmuştu. Az sonra bir elektrik direğinden para istemiş, vermeyince ona vurmaya kalkmıştı. Kırık elinin röntgeni çekilmiş, koridordan muayene odasına yürüyordu. Ki bitişik odadan çıplak bir bedenle kanlı bir surat fırladı. Peşinde de bir polis vardı. Shorty zor durumdakilere yardım etmesi gerektiğini bilirdi. Polislerden de hoşlanmazdı. Durmadan onu rahat çamurların içinden çıkarır, birilerine teslim edenler, o insanlar da ona banyo yaptırırlardı. Kaçanın yanından geçmesine izin verdi, hemen sonra ayağını öne doğru uzattı. ''Seni budala serseri!'' diye haykırdı Craig yere yuvarlanırken. O doğruluncaya kadar Rus 10 metre ileriye geçmişti. Semyonov aynalı kapılardan geçip bekleme salonuna daldı. Solundaki çıkış kapısını gözden kaçırdı, sağdaki geniş kapıya koştu. O kapı kendisini 30 saniye önce sedyeyle getirildiği ilk koridora soktu. Bir daha sağa döndü. Karşıdan bir sedye kendisine doğru yaklaşıyordu. Yanında iki doktor ve plazma şişelerini taşıyan iki de hemşire vardı. Sedyedeki doktor Mehta'nın araba kazası kurbanıydı. Sedye yolu tıkıyordu. Arkadan koşan çizme sesleri yaklaşmaktaydı. Soldaki asansör kapılarından biri kapanmak üzereyken kendini oraya attı. Kapı arkasından otomatik olarak kapandı. Polisin kapıyı yumrukladığını duydu. Asansör çıkmaya başladı. Semyonov arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. Polis memuru Craig kendini merdivenlere attı. Son hızla yukarı koştu. Her kapta asansörlerin tepesindeki ışıkları kontrol ediyordu. Asansör hala çıkmaktaydı. 10. ve sonuncu katta kanter içindeydi polis, öfkeliydi, soluk soluğaydı. Semyonov 10. katta inmişti. Önündeki tek kapıya baktı ama orası hasta koğuşlarına gidiyordu. Başını çevirince 2. kapıyı gördü, açıktı, merdivenlere gidiyordu. Yukarı fırladı ve kendini yeni bir koridorda buldu. Burada yalnızca duşlar, bir kiler, bir de araç gereç odası vardı ve karşıda da bir kapı. Ilık gecede açık duruyordu o kapı. Çıkınca kendini binanın yassı çatısında buldu. Polis memuru Craig geride kalmıştı ama sonunda o da çıktı son kapıdan. Polis de kendini açık havada buldu. Gözlerini karanlığa alıştırırken kuzeye bakan parmaklıkta bir adam gördü. Kaygıları birden diner gibi oldu. Ben de ayılıp kendimi Moskova'da bir hastanede bulsam ben de paniğe kapılırdım diye düşündü. Adama doğru yürümeye başladı. Ellerini boş olduğunu göstermek için ileriye doğru uzatmıştı. Haydi Jimmy ya da Ivan, her neyse adın, bir şey yok, kafana darbe yedin o kadar, gel benimle aşağıya. Gözleri iyice alışmıştı karanlığa, aşağıdan gelen kent ışıklarında Rus'un yüzünü rahatlıkla görebiliyordu. Adam kendisine araları 6 metre kalıncaya kadar öylece baktı, sonra dönüp aşağıya baktı, derin bir soluk aldı, gözlerini yumdu ve atladı. Polis memuru Craig birkaç saniye gördüklerine inanamadı. 30 metre aşağıda vücudun yere çarpma sesini duyduğu halde, ''Ulu tanrım!'' diye soludu, ''Başım dertte!'' Titreyen elleriyle telsizini çıkardı, merkezi aradı. BP servis istasyonundan 100 metre, otobüs durağından yarım mil ileride yat havuzu vardı. Pond otelinin bitişindeydi. Kaldırımdan taş merdivenlerle havuzun çevresindeki yola iniliyordu. Orada birkaç tahta sıra vardı. Siyah deri giysiler giymiş motosikletli sessizce saatine baktı. 3. Randevu 2'deydi. Ancak bir saatlik gecikmeye izin veriliyordu. Bir de ikinci yedek randevu vardı. Başka yerde 24 saat sonra oraya da gidecekti. Kurye gelmezse yine telsiz çekmesi gerekiyordu. Kalkıp uzaklaştı. Polis memuru Hugh McBain kovalamacanın bekleme salonundan geçtiği sırada danışma masasında değildi. Saldırı zamanını kesin olarak saptamak üzere arabasına yürümüştü. Az sonra arkadaşının bekleme salonuna kül gibi bir suratla girdiğini gördü. "Alistair isimle adresi bulamadın mı hala?" diye sordu.
"Adam bir Rus gemi adamıydı," dedi Craig.
"Tanrım, tek eksiğimiz buydu. Nasıl yazılıyor adı?"
"Hughie, adam demin kendini damdan aşağı attı."
McBain kalemini elinden bırakıp inanmaz bakışlarla arkadaşına baktı. Derken eğitimi sayesinde kendini toparladı. Her polis bilirdi ki işler ters gitti ve insan kendini korumalıydı önce. Normal işlemleri uygulamalıydı. Kovboy taktikleri, kurnaz inisiyatifler yasaktı.
"Merkezi aradın mı?" diye sordu.
"Aradım. Birisi yola çıktı, geliyor." "Doktoru bulalım," dedi McBain. Yorgunluktan bitkin durumdaki Doktor Mehta'yı buldular. Adam onlarla birlikte otoparka çıktı. Parçalanmış, saçılmış cesedin başında 2 dakikadan fazla vakit geçirmedi. Öldüğünü saptadı. Artık ilgilenmediğinden kendi görevlerine döndü. Hademeler battaniye getirip cesedi örttüler. 30 dakika sonra da bir can kurtaran onu Jocelyn alanındaki morga götürdü. Orada başka eller giysilerin geri kalanını çıkaracaktı. Papuçları, çorapları, pantolonu, külotu, kemeri, kol saatini. Hepsini naylon torbalara koyup üzerine etiket asarak kaldıracaklardı. Hastanede yeni formlar doldurmak gerekiyordu. İlk giriş formları artık gereksiz olmakla birlikte kanıt olarak saklanacaktı. İki polis ölen adamın eldeki eşyalarını torbalara koyup etiketlediler. Listede şunlar vardı: anorak 1, balıkçı yaka kazak 1, kanava torba 1, kalın yün kazak rulo halinde 1, yuvarlak tütün kutusu 1. Daha işleri bitmeden Craig'in ilk mesajından 15 dakika kadar sonra bir müfettişle bir çavuş merkezden çıka geldiler. İkisi de üniformalıydı. Boş bir oda istediler. Onlara boş yönetici odalarından biri ödünç verildi. İki polisten bilgi almaya başladılar. 10 dakika sonra müfettiş çavuşu arabaya, başkomiseri aramaya yolladı. 9 Nisan Perşembe günü saat gecenin 4'üydü ama Moskova'da saat 8 olmuştu. General Yevgeni Karpov, Güney Moskova'nın trafiğinden sıyrılmalarını bekledi. Yasya-Nevo yoluna koyulduklarında şoför Gregoryev'le konuşmaya başladı. Görünüşe göre 30 yaşındaki şoför, generalin kendisini özellikle istediğini biliyor, memnun etmeye pek hevesli davranıyordu.
"Memnun musun bize şoförlük etmekten?"
"Çok memnunum efendim."
"Seni dolaştırıyor bu iş hiç değilse. Can sıkıcı bir masa başı işinden iyi."
"Evet efendim."
"Son zamanlarda dostum Philby'nin şoförlüğünü yapmışsın diye duydum."
Belli belirsiz bir sessizlik. "Allah kahretsin," diye düşündü Karpo.
"Herife bundan söz etmemesini söylemiş olmalılar."
"Evet efendim."
"Eskiden kendi kullanırdı arabayı, kalp krizi gelene kadar."
"Öyle söylemişti efendim."
"Bari devam edeyim artık," diye karar verdi. "Nerelere götürüyordun onu?"
Daha uzunca bir sessizlik. Karpov aynada adamın yüzünü görebiliyordu. Tedirgindi bu yüz, kararsızdı.
"Moskova'nın sağına soluna efendim."
"Moskova'da belli yerler var mıydı Gregoryev?"
"Hayır efendim, dolaşıyorduk."
"Şuraya çek Gregoryev."
Çayka tercihli orta şeritten çıkıp güneye giden trafiğin arasına karıştı. Sonra yolun yanındaki alana girip durdu. Karpov öne doğru eğildi.
"Benim kim olduğumu biliyor musun şoför?"
"Evet efendim."
"KGB'deki mevkiimi?"
"Evet, kor generalim."
"O zaman benimle oyun oynama delikanlı. Nerelere götürdün onu?"
Gregoryev yutkundu. Karpov adamın kendi kendiyle mücadele etmekte olduğunu görüyordu. Sorun asıl başkaydı. Kim söylemişti ona Philby'yi nerelere götürdüğü konusunda çenesini kapalı tutmasını? Eğer Philby'nin kendisi söylediyse Karpov'un rütbesi ondan büyüktü. Ama eğer daha yüksek biri ise... Aslında söyleyen binbaşı Pavlov'du. Gregoryev'i fena halde de korkutmuştu. Gerçi rütbesi binbaşıydı ama Rusların gözünde 9. amirliğin adamları olarak pek bilinmeseler de Kremlin muhafızlarının bir binbaşısı. Ama yine de general, generaldi ne de olsa. Çoğunlukla bir takım toplantılara götürdüm, yoldaş general. Bazısı Moskova'nın içinde, bazı evlerde. Ama kendim hiç içeri girmediğimden apartmanın hangi dairesine çıktığını bilmiyorum.
Bazıları Moskova'nın içinde. Peki ötekiler?
Genellikle. Yo, her zaman Zukovka'daki bir daçadaydı. Merkez komitesinin üyeleri diye düşündü Karpov ya da Yüksek Sovyet'in.
Kimin eviydi biliyor musun?
Hayır efendim, gerçekten bilmiyorum. Bana o yol gösterdi, onu arabada bekliyordum.
Başka kim geliyordu bu toplantılara?
Bir seferinde iki araba aynı anda gelmişti efendim. Öteki arabadan inen adamın da aynı dağçaya girdiğini gördüm.
Onu tanıdın mı?
Evet efendim, ben KGB garajına girmeden önce orduda şofördüm. 1985'te bir GRU albayının şoförüydüm. Afganistan'da, Kandahar'daydık. Bir seferinde bu subay benim albayımla birlikte arka kanepeye binmişti. General Marsenko'ydu efendim.
Vay vay vay diye düşündü Karpov. Eski dostum Pyotr Marchenko, istikrarsızlık yaratma uzmanı.
Başka kimler geliyordu? Bir tek araba daha efendim. Biz şoförler ara sıra beklerken çene çalıyorduk. Ama o şoför pek şeytan bir şeydi. Tek öğrendiğim fen akademisinden birinin şoförü oldu. İnanın efendim, tüm bildiğim bu kadar.
Yola devam edelim Gregoriev.
Karpov arkasına yaslandı. Yanından geçen ağaçlara doğru baktı. Demek dört kişiydiler. Genel sekretere bir şey hazırlamak üzere toplanıyorlardı. Ev sahibi ya merkez komiteden ya da yüksek sovyettendi. Öbür üçü de Filbi, Marchenko, bir de isimsiz üniversite hocasıydı. Yarın cuma diye düşündü. Hepsi işlerini mümkün olduğu kadar erken bitirmeye bakar, dağçalarına kaçarlardı. Marchenko'nun villasının Peredelkino'ya yakın olduğunu biliyordu. Kendininkinden pek uzak sayılmazdı. Ayrıca Marchenko'nun zaafını da biliyordu. İçini çekti. Yanına bol brandy almalıydı giderken. Çok içmeleri gerekecekti. Başkomiser Charlie Forbes, polis memuru Craig ile McBain'in anlattıklarını dikkatle ve sessizce dinledi. Ara sıra yumuşak bir iki soru sordu. Adamların doğru konuştuğundan kuşkusu yoktu. Doğru söylemenin insanı kurtarmaya her zaman yetmediğini bilecek kadar da eski ve tecrübeli bir polisti. Durum kötüydü. Teknik olarak o Rus polisin vesayeti altında sayılırdı. Hastanede tedavi olduğu süre içinde bile damın üstünde polis memuru Craig'den başka kimse yoktu. Adamı atlamaya zorlayan görünür bir neden de yoktu. Aslında komiser aldırmıyordu da nedenine. O da herkes gibi adamın yediği darbeden geçici olarak hayaller gördüğüne inanmaktaydı. Tüm dikkati polis açısından işi temizlemeye dönüktü. Gemiye gitmek, kaptanla konuşmak gerekiyordu. Cesedin resmen teşhisi vardı. Sovyet konsolosuna haber verilmeliydi. Basına da tabii. O lanet olası basına. Aralarından bazıları polisin katı davranışı teranesini tutturacaktı yine. İşin berbat yanı kendisine o ima dolu soruları sorduklarında verileceği bir cevap da yoktu. Ne diye atmıştı kendini bu budala herif? Saat 4:30'da artık hastanede yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Çark sabahleyin dönmeye başlayacaktı. Herkese merkeze dönme emrini verdi. Saat 6'da iki polis memuru uzun ifadelerini vermiş bulunuyorlardı. Charles Forbes odasında normal süreci başlatmaktaydı. Bir yandan 999'a telefon etmiş olan kadın aranıyordu. Herhalde bunun sonu boş çıkacaktı. McBain'in polis santralı kanalıyla çağırdığı iki can kurtaran görevlisinin ifadeleri alınmıştı. Neyse, en azından Ned'lerin adamı dövdüğü konusunda kuşkuya yer yoktu bari. Hemşire de kendi açısından anlatmıştı olayı. Telaş içindeki doktor Mehta'da ifadesini vermiş, hastane kapısındaki danışma görevlisi belden yukarısı çıplak bir adamın bekleme salonundan koşarak geçtiğini, peşinden de Craig'in kovalamakta olduğunu bir ara gördüğünü ifade etmişti. Bir daha ikisini de gören olmamıştı dama çıkana kadar. Forbes limandaki tek Rus gemisinin Akademik Komarov olduğunu öğrendi. Oraya bir polis arabası yollayıp kaptandan cesedi teşhis etmesini istedi. Sovyet konsolosunu uykusundan uyandırdı. Adam merkeze 9'da gelecekti. İtiraz etmeye, kıyamet koparmaya da hazır olacaktı kuşkusuz. Kendi amirine de haber vermişti başkomiser. Sonra bürosu İskoçya'da bulunan görevler arasında savcılık danışmanlığı da bulunan emniyet amirine de haber iletmişti. Ölen adamın kişisel eşyaları torbalanmış, Patrick Emniyet Merkezi'ne getirilmiş, kilit altına alınmıştı. Otopsiyi saat 10'da yapacağına söz vermişti adli tabip. Charlie Forbes kantine telefon açtı, açma ve kahve söyledi. Başkomiser Forbes merkezde kağıt işlerini yürütürken polis Craig ile polis McBain de ifadelerini imzalayıp kantine kahvaltıya indiler. İkisi de kaygılıydı. Kaygılarını dedektif çavuşlarından sivil giyinmiş birine anlattılar. Kahvaltıdan sonra evlerine gidip uyumaları için izin verildi. Dertleşirken onların söylediği bir söz dedektifin kantin dışındaki hole yürüyüp oradaki paralı telefonu açmasına neden oldu. Suratı köpükler içinde tıraş olurken rahatsız ettiği insan komiser Carmichael'dı. Dikkatle dinledi, telefonu kapattı, tıraşını düşünceli bitirdi. Carmichael özel şubede çalışıyordu. Saat 7:30'da Carmichael üniformalıların başkomiserini buldu. Başkomiser cesedin otopsisine gidecekti. Carmichael onunla gitmek için izin istedi. Buyur dedi başkomiser, saat 10'da morgda. Saat 8'de aynı morgda Akademik Komarov'un kaptanı yanından hiç ayırmadığı siyasi subayıyla birlikte Semyonov'un parçalanmış yüzünün gösterildiği video ekranına bakıyordu. Başını yavaşça evet anlamında salladı, Rusça bir şeyler mırıldandı. ''Bu o'' dedi siyasi subay, ''konsolosumuzla görüşmek istiyoruz.'' Yanlarındaki üniformalı çavuş saat 9'da Pit sokağında olacak dedi. İki Rus'la sarsılmış ve sinmiş görünüyorlardı. İnsanın birlikte çalıştığı birini kaybetmesi zor herhalde diye düşünüyordu çavuş. Saat 9'da Sovyet konsolosu Pit Sokağı merkezine alındı. Başkomiser Forbes'un odasına götürüldü. Konsolos su gibi İngilizce biliyordu. Forbes ona yer gösterdi, sonra geceki olayları anlatmaya koyuldu. Daha o sözünü bitirmeden konsolos saldırılarına girişti.
''Bu korkunç bir haksızlık!'' diye başladı. ''Derhal Londra'daki Sovyet Büyükelçiliğiyle temas etmem gerek.''
Kapı vuruldu. Kaptan yanında siyasi subayı ile içeriye girdi. Üniformalı çavuş da yanlarındaydı ama bir kişi daha vardı. Girdiğinde Forbes'a başını salladı. ''Günaydın efendim, oturabilir miyim?''
''Buyur Carmichael, sanırım zor olacak bu iş.''
Ama olmadı. Siyasi subay 10 saniye içinde konsolosu bir kenara çekip kulağına bir şeyler fısıldadı. Konsolos izin istedi, ikisi birlikte koridora çıktılar. 3 dakika sonra geri döndüler. Konsolos resmi ve kibar davranıyordu. Büyükelçilikle ilişki kuracaktı tabii. Polisin de serserileri yakalamak için elinden geleni yapacağından emindi. Acaba ölen gemicinin cesediyle tüm kişisel eşyalarının Akademik Komarov'la Leningrad'a geri götürülmesi ayarlanabilir miydi? Gemi bugün kalkıyordu. Forbes nazik ama kararlıydı. Polisin soruşturması devam edecekti. O süre içinde ceset morgda, kişisel eşyalar da poliste kilit altında beklemek zorundaydı. Konsolos başını salladı. O da anlardı bu işlerden. Hemen sonra çıkıp gittiler. Saat 10'da Carmichael otopsi salonuna girdi. Profesör Harland ellerini yıkıyordu. Ortalıktaki konuşmalar yine o günkü havayla, golf maçlarıyla, güncel olaylarla ilgiliydi. Birkaç metre ilerideki masanın üzerinde Semyonov'un parçalanmış vücudu yatmaktaydı. ''Bir bakabilir miyim?'' diye sordu Carmichael. Polis patolog başını salladı. Carmichael Semyonov'un kalıntılarına 10 dakika baktı. Çıktığında otopsi yeni başlıyordu. Kendi bürosuna gitti. Edinburgh'a telefon açtı. Daha doğrusu İskoç Adalet ve Sağlık Bölümünü aradı. Oraya İskoç Bürosu denirdi. St. Andrew binasındaydı. İskoç Bürosu'nun MI5 ile ilişkilerinde bağlantı görevi yapan komiser yardımcısını istedi. Öğlende Gordon'daki C5C'nin telefonu çaldı, Bright açtı, bir süre dinledi, sonra kulaklığı Preston'a uzattı.
Seni arıyorlar. Başka kimseyle konuşmak istemiyorlar.
Kimmiş?
Edinburgh'dan, İskoç bürosu. Preston telefonu aldı. John Preston. Evet, iyi günler size de. Birkaç dakika dinledi. Kaşları çatıktı. Önündeki kağıda Carmichael'ın adını not etti. Evet, oraya gelsem iyi olur bence de. Komiser Carmichael'a benim 3 uçağıyla gelmekte olduğumu söyler misiniz? Beni alandan alabilir mi acaba? Teşekkür ederim.
Glasgow mu diye sordu Bright. Ne oluyormuş orada?
Bir Rus gemi adamı kendini bir damdan atmış. Belki aslında göründüğü gibi bir olay değildir. Ben yarın dönerim. Herhalde bir şey çıkacağı yok. Ama yine de bir odan biraz ayrılmış olurum hiç değilse.
26. ayrımın sonu. Sayfa 257.